Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhabalar. Ben Doktor Umut Yanardağ. Sosyal Hizmet Sosyal Çalışma Mesleğinin Açık Bilgi Kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde yeni bir seri başlatıyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor ve bu etkiyi, olumsuz etkiyi azaltabilmek için çeşitli girişimler var. Sosyal Çalışma Podcast'inde bu girişimlerin bir parçası olmasını istedik ve alanda şu an sanal staj yapan 4. sınıf öğrencilerinin staj deneyimlerini artırabilmek için her alandan uzmanlarla konuşmaya karar verdik ve son dönemin popüler konularından, popüler alanlarından biri olan bağımlılık alanıyla ilgili de ilk konumuzu belirledik ve konuğum da bu alanda ve tıbbi psikiyatri ve sosyal hizmet alanında uzun yıllar çalışmış, deneyimli olduğu kadar deneyimli paylaşan, eğitimci olarak da hatta sivil toplumcu olarak da aktif rolü oynayan Fatih Fevzi Kılıçarslan Fatih abimiz. Hoş geldin abi, merhabalar.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiğin için tekrar teşekkür ediyorum ve umarım söyleşimiz faydalı ve yararlı olur.
Umarım. Ben de bu söyleşiyi dinleyenler adına sana şimdiden teşekkür edeyim. Evet, şimdi konumuz bağımlılık. Ülkede son dönemde özellikle sosyal politika uygulamaları açısından bağımlılığa yönelik politika uygulamalarının ve bu çerçevede yeni kurumların Yeşilay'ın yedamı gibi kurumların olduğunu görüyoruz. Ben hani özellikle kamu spotları üzerinden bir değerlendirme yaparsam yaklaşık 10 spotun 7'si sigara ya da bağımlılıkla alakalı oluyor. Bu dönüşümü sen mesleki hayatın boyunca gördün. Neler oldu sahada? Sen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde baş hekim yardımcılığı yöneticiliği de yapmış bir meslektaşımızsın. Böyle bir hem yönetsel süreçleri görerek önce bir bağımlılık politikasının değişimine yani seninle sohbet etme konusu haline getirmek istiyorum. Ardından da bağımlılık alanında sosyal hizmet uzmanının ne yapıyor kendi deneyimlerinden bize anlatmanı istiyorum abi.
Evet, biraz böyle somut düzeyde, biraz kendi mesleki öykümden yola çıkarak, yani Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda bağımlılarla nasıl çalıştım, nerede çalıştım, nasıl çalıştım ve oradaki deneyimlerinden gelişime ilişkin düşüncelerimi paylaşayım Umut. 97 yıllarında İstanbul'da sokak çocukları olgusu vardı. Merkezi yerlerde Taksim, Beyoğlu, işte Bakırköy Özgürlük Meydanı gibi, Aksaray'da işte Vatan Caddesi civarlarında böyle özellikle 90'lı yılların başında terör olgusundan dolayı, terörden dolayı göç eden aile çocukların yaşadığı sosyal sorunlar neticesinde çocuklar sokağa yönelmişler. İşte bir kısmı işte çalışan çocuklar ama bir azınlık da olsa bir kısmı da geceli gündüzlü sokakta yaşayan çocuklarla birlikte bağımlılığın özellikle çocuk ve ergenlerde gelişimini, yani başlangıcını ve gelişimini görmeye başladım. Tabii ki yani aile yanında da işte özellikle işte marangoz atölyelerinde çalışan çocuklar, tekstil atölyelerinde çalışan çocuklar, İşte tiner, bali, ağırlıklı olarak uçucu maddeler şeklinde başlamıştı. Ve biz o dönemde Bakırköy'de UMATEM, ilk adı Uçucu Madde Bağımlılığı Merkezi diye çocuklara yönelik bir merkez açıldı. Bir yıl geçtikten sonra da ÇEMATEM'e dönüştürüldü. Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı adı altında halen özellikle çocuk ve ergen bağımlılığı tedavisi alanında hizmetlerini sürdürüyor bu kurum. Burada şu dikkatimi çekti. Önce böyle yani bağımlılık, şimdi yetişkin bağımlılığından bahsetmiyorum. Ben özellikle çocuk ve ergen bağımlılığından bahsediyorum. Marjinal böyle bir alt kültür, işte ailelerin ya da çocukların kullandığı işte tiner, bali maddeyken yıllar içerisinde, yani 90'lı yıllardan sonra 2000'li yıllarda özellikle çocuk ve ergenler arasında madde kullanımı hızla arttığını gözlemledim. Ben 2004 yılına kadar aktif Çematem'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştım. Paralelinde Amatem'e de bakıyordum. Yani Amatem'in alkol ve madde bağımlılığı biriminin de sosyal hizmet uzmanıydım. Yani Amatem'de de yetişkinlerde de böyle ekonomik düzeyi yüksek, işte özellikle eroin kullanımının ekonomik düzeyi yüksek, hem eğitim düzeyi yüksek kesimlerde kullanıldığını, aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi göç olgusuyla gelmiş, sosyal sorunlar yaşayan ya da aile içi ilişki sorunları yaşayan, ayrılmış, boşanmış aile çocukların bir şekilde işte yetişkinlik döneminde de madde kullanmayı sürdüklerini gördüm. Örneğin işte İstanbul'da Karagümrük mesela merkezi gibidir, Fatih merkezi gibidir. İşte Esenler'de Karabayır gibi. Böyle yıllar içerisinde marjinal alt kültür grupları oluşmuş, bu işin ticaretini yapan, bu işin geniş kitleler içerisinde sürekli kullanımı artan madde, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı bugüne kadar geldi. Yani şöyle somut olarak söyleyeyim, marjinal bir grubun kullandığı bir madde çıktı artık toplumun her kesiminde. Eğitim düzeyi yüksek, ekonomik düzeyi yüksek, işte bir şekilde İstanbul gibi büyük şehirlerde göç olgusu halen devam ediyor. Göç olgusunun meydana getirdiği aile içi travmalar ya da bireysel travmalarla birlikte insanların bu tür madde kullanımına yöneldiklerini gözlemledim. Yani burada her şeyden önce maddenin bir toplumsal boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Madde toplumsal sorunların, sosyal sorunların bir dışa vurumudur, bir sonucudur. Madde aile içi yaşanmış problemlerin, aile içi çatışmaların bir dışa vurumudur. Madde göç olgusunun bir dışa vurumudur. Madde yoksulluğun bir sonucudur. Madde bireyin psikopatolojisinin bir sonucudur. Yani antisosyal kişilik bozukluğu özelliği gösteren bir birey, ilişkilerinde ciddi uyum sorunları yaşayan, İşte önce gençlik döneminde akranlarıyla ilişki sorunları yaşayan, işte okuluna devam etmeyen, yetişkinlik döneminde eşiyle problemler yaşayan, işiyle problemler yaşayan, çalışmayan, bir şekilde sürekli dışlanan bireylerin de aslında bir şekilde madde üzerinden kendilerini adeta bir ifade etme, madde üzerinden bir kimlik oluşturma ve toplum içerisinde özellikle maddenin hem ergenlik döneminde akran ilişkilerinin bir sonucu olarak gözlemlediğimiz gibi yetişkinlik döneminde de madde içeren insanların bir arada olması. Şimdi ben yıllar önce Bakırköy'de çalıştığımı bilen komşum İstanbul Taşıtarla'da oturmuş. Bayrampaşa'ya bağlı bir semttir Taşıtarla. Sağmacıların alt tarafında bir yerdir. 60'lı yıllarda gece 12'den sonra kahvelerde esrar içildiğini anlatıyordu. Yani yaşı bayağı ileri, 70'in üzerinde. Gençlik döneminde diyor, esrarcı kahveler vardı diyor. Semtimizin belli kahveleri gece yaralarından sonra, 12'den sonra toplu olarak işte esrar kullanılan kahvelere dönüştüğünü kendi hayatımız
şöyle,
örnekle
söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var, hani böyle bazı yerlerde görüyoruz işte ottur günah yoktur gibi söylemlerin olduğu, muhafazakarlar ama maddenin kullanıldığı yerler var. Keneviri bir sanki zararsız bir maddeymiş gibi algılama, işte Anadolu'da yani, sigara yerine cigaranın aslında esrarla alakalı olduğunu, hani cigara ah bir ateş ver cigaramı yakayım daki gibi değil belki ama yani genelde cigaranın denildiği zaman akla esrar geldiğine dair kaynaklarda söylemler var. Bu arada dinleyici sorusuyla o zaman hani birazcık da konuyu şekillendirmiş olalım. Son dönemde de öncelikle soruyu soran arkadaşıma da teşekkür ederim, Esma Yıldız. Kendisi Yalova Üniversitesi'nin 4. sınıf son sınıf öğrencisi. Bu kenevirin biraz daha diğer maddelerden zararsız bir maddeymiş gibi algılanması ve normalleştirilmesi hususunda ne dersin abi? Yani bu bizim kültürümüzde gördüğümüz bir şey mi? Yani
Şimdi
normalleştirmemiz buradan mı
mesela
kaynaklanıyor?
Maraş'a gidin, Maraş otu vardır
Evet.
örneğin. Yani Maraş'ta çok yaygın. Ben Bitlis'te 90'lı yılların başında Bitlis'te ilk görev yerimde Bitlis'te medreselerde sarma tütünle sigara içerlerdi. Yani düşün orada hoca efendiler, işte orada talebeler, medresede öğrenim gören talebeler. Şimdi kültürel boyut yani maddenin en önemli sorunsalından birisi de kültürel boyut. Yani kuşaktan kuşaya aktarılan, normalize edilen, eğer bir davranış normalize edilirse o yaygınlaşır. Örneğin bir şiddet, işte kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, işte eti benim, kemiği senin, dayak cennetten çıkar gibi yaklaşımlar şiddeti normalize eden bir yaklaşımdır. Dolayısıyla biraz önce senin de örneği verdiğin gibi eğer bir kültürel altyapı da buna bir normalleşmeye zemin hazırlıyorsa tabii ki insanlar bunu herhangi bir şekilde zararlı bir madde olarak kabul etmezler. İşte uyuşturucu gibi de algılamayabilirler. Ben bunu Çematem'de bunu söyleyince aklıma geldi. Bir çocuk ergenin aileleriyle görüşüyorum. Ben orada özellikle o dönemlerde aile terapili eğitimleri alıyordum 2000 yılların başlarında. Bir baba dedi ki aynen işte baba, anne ve çocukla birlikte bir görüşme yapıyoruz. Baba dedi oğlum dedi eroin kullanmasın ama esrar kullansın. Yani eroin çok daha öldürücü zararları olan bir madde. O an böyle bir şok olmuştum. Yani babanın kafasındaki bu algıyı çocuğuna yeter ki eroin kullanmasın ama esrar kullanabilir yaklaşımı beraberinde o çocuğun maddeyi kullanmasından bir şekilde normalize ediyor, onaylıyor. Yani baba bu yanlış düşüncesiyle, yanlış inancıyla bir şekilde o çocuğun madde kullanımını adeta pekiştiriyor. Dolayısıyla bizim yani uzmanlar olarak biz özellikle bağımlılık tedavisi gören hastalarımızla ilişkilerimizde maddeye asla tolerans göstermeyiz. Hatta yerine bir başka maddeyi koyarlar. Bağımlı tedavisi olan bireyler yerine bir başka maddeyi de koymamaları gerekir. Bu tedavi anlamına gelmez.
Aslında
Bu
yoksunluk yetkilerinin çapraz bağımlılık mı diyorlardı onun öyle bir adı var.
tabii de başka bir
Birbirine
maddeyle dengelemeye
dengelemeye
çalışıyor.
çalışıyor yani. Tabii bir aslına baktığınızda bir destek almadan da özellikle fiziksel bağımlılık açısından hani yoğun olan maddeler için söylüyoruz. Bırakması çok kolay olan bir şey de değil. Yani bir de tabii şöyle de bir şey var yani tedavi olmaya dair çok pozitif sözler veriliyor ama tedavi olmak dediğimiz maddeden arınıp maddeyi kullanmamayı kontrol altına almak. Yani böyle bir
Evet,
sihir de bekleniyormuş gibi analardan babalardan öyle şeyler görüyoruz.
işte burada inanç düzeyinde yani insanların yanlış inançları var. O kuşaklar boyu kültürün aktarımıyla yani madde bugünün bir sorunu değil, bugünün bir problemi değil. Sadece sosyal sorunlarla da ilgili bir boyutu yok. Maddenin çok yönlü ve çok farklı boyutları var. Dolayısıyla madde bağımlılığıyla mücadelede bu bütün boyutlar, asayiş boyutunu, güvenlik boyutunu, uluslararası bir ticaret, ciddi bir mafyanın özellikle yasa dışı olarak yürüttüğü, işte Afganistan'dan, İran'dan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden ciddi bir uyuşturucu ticareti var. Dolayısıyla ben işte Bitlis'te görev yaptım. Van'da şöyle bir tabir vardır. Bir kilo toz, bir otobos.
Tabii.
Yani o dönemde, ya bunlar 90'lı yılların başında söylenen
Benim de
şeyler.
bir arkadaşım vardı. Üniversiteden sosyal hizmet uzmanı oldu. Bütün ailesinde kaçakçılık öyküsü var. Dedim nasıl oluyor? Bizde bir ton kaçırmayan adam demezler dedi. O da Vanlıydı. Hani böyle bir artık hani ailelerin bu işte ilgilenen ailelerin de çok büyük risk aldığı ama aynı zamanda çok büyük paralar kazandığı bu nedenle de tercih edilen bir şey bu
Tabii.
pazar
Ya
sektör.
bunu evet. Ya bu güvenlik boyutu. Yani biraz önce söyledim çok boyutu var ama sosyal hizmet uzmanlarını ilgilendiren boyutu şu. Ben aslında bağımlılığın arkasında en temel faktörlerden birisinin çocuk ihmali ve istismarının olduğunu düşünüyorum. Yani bu ülkenin çocuk sorununun, bu ülkenin çocuk refahı sorununun, bu ülkenin çocuk hakları yaklaşımındaki yetersizliklerinin, kurumların yetersizliği, ailelerin bilinçsizliği, uzmanların bu konuda bu süreci, yani çocuk ihmali ve istismarını nasıl yönetecekleri noktasında, mevzuat yönüyle yetersiz bilgilerinin, profesyonel becerileriyle çocukların ihmali ve istismarını önlemedeki başarısızlıklarının ve bir bütün olarak toplumun duyarsızlığının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle çocuk sorununun bugün için özellikle potansiyel başta çocuk ve ergenlerin madde kullanımı olmak üzere yetişkinlik döneminde madde kullanan bireylere baktığımızda, aile öykülerini, aile anamnelerini aldığımızda hep bir başta ailede içinde şiddet olmak üzere cinsel şiddet, yani cinsel istismar, sözel şiddet, fiziksel şiddet, aynı zamanda toplumsal şiddetin, yani bu ülkede, ben 50 yıllık bir birey olarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum, yani elbette insan hakları temelli yaklaşan demokratik bilinci gelişmiş, bireyler arası ilişkileri ayrımcılıktan uzak, nefret söyleminden uzak, eşitçilik ekseninde, yani işte toplumsal cinsiyet eşitliğinden başlayarak özellikle çocukların herhangi bir şekilde ayrımcılığa tabi tutulmadan, işte eğer bir çocuk eğitim hayatı devam etmek istiyorsa o çocuk eğitimine devam ettirilmeli. Bu bir yasal yükümlülüktür. Eğer o çocuk eğitimine devam etmiyorsa, işte tekstil atölyelerinde çalıştırılıyorsa, eğer o çocuk metroda, metrobüste, sokakta dilendiriliyorsa, biz açıkçası bu ülkenin çocuk sorununu çözmeden bu ülkenin temelde madde bağımlılığı problemini çözemeyiz. Çünkü madde kullanımı aslında biraz önce vurguladığım gibi çocuğun gelişimsel problemi var. Yani sadece çocuğun aile yanında ebeveyni tarafından, işte diyelim annesi babası tarafından bakılması, eğitime devam ettirilmesi de yeterli değil. O çocuğun ruhsal gelişimine uygun acaba bir ebeveyn yaklaşımı var mı? Acaba o çocuğun ruhsal gelişimine uygun bir eğitimci yaklaşımı var mı? Acaba toplum içerisinde farklı insanlarla o çocuk ilişki ve iletişim kurduğunda herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadan, cinsiyet ayrımcılığına tabi tutulmadan, işte diyelim etnik ayrımcılığa tabi tutulmadan o çocuk bir birey olarak, bağımsız bir birey olarak ele alınıp onun duygularının olduğu, onun düşünceleri olduğu, onun hayat içerisinde karar süreçlerinin olduğunu dikkate alan bir aile ve toplumsal düzeni var mı? Biz bunu bir kere gözden geçirmeliyiz.
Aslında eğer burada da şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Sosyal hizmet mesleğinin aktif katılımı gerekiyor bu değerlendirmelerin yapılabilmesi için. Yani kesinlikle. Yani mikro hem mevzu hem de makro düzeyde.
Bakın, evet. Yani sosyal hizmet uzmanı olduğum için söylemiyorum. Tecrübemle söylüyorum. Alan ve saha tecrübemle söylüyorum. Şu an madde bağımlılığı mücadelesinde neden Türkiye istediği verimli sonuçları alamıyor? Neden Türkiye gelişmiş ülkelerde oluşan kurumların hala gerisinde kaldı? Yani örneğin gidin Almanya, sen Almanya'yı da bilirsin. Mahalli düzeyde bağımlılık danışma merkezleri varken, mahalli düzeyde birebir madde bağımlılarıyla tedavi sonrası takip sistemi içerisinde onların tekrar madde kullanmasını önleyici, onları destekleyici, işte psikososyal destekleyici, ekonomik destekleyici politikalar ve mesleki uygulamalar varken niye Türkiye'de bunları biz oluşturamadık? Çünkü Türkiye'de bağımlılıkla mücadeleye bir kere sosyal hizmet eksenli bir bakış geliştirilebilmiş değil. Bağımlılık halen aslında sağlık da bir sosyal hizmettir. Bakın, sağlığı bile doğru anlayabildiğimizi, sağlık hizmetleri bile doğru tanımlayabildiğimizi söyleyemem. Bugün dolayısıyla ben bir eleştirel yaklaşım getiriyorum. Yani amatemlere, işte YEDAM'ın kurduğu merkezlere, eğer siz amatemde bir sosyal hizmet eksenli bir bakışınız olmazsa, yani şöyle söyleyeyim, örnek anlayabilecek düzeyde, işte amatemlerin en önemli rolü nedir? Detoks, yani bir şekilde arınmadır. Yani madde bağımlısı yatırıldığı zaman detoks tedavisiyle önce kullandığı maddeden arındırılır. Bu yaklaşık bir haftadır. Yani yoğun bakım vardır amatemde. Yaklaşık bir hafta tedaviyle o kişi bağımlılıktan arındıktan sonra bireysel terapiler, grup terapileriyle biz yatarak tedavi veriyoruz. E peki taburcu ettikten sonra ne yapıyoruz bağımları? Yani çocuk ve ergenleri ne yapıyoruz? Onları destekleyici herhangi bir sosyal hizmet sistemimiz var mı? Onları takip edici bir sosyal hizmet uygulamamız var mı? Yerelde, aile içerisinde, toplum içerisinde. Ne yapıyoruz? Salıveriyoruz. Yani ben Karabük'te yaşayan Fatih Karabük'te, Çarşamba'da, Karagümrüklü ama Fatih Çarşamba'da yaşayan bir ismini vermek istemiyorum. Yaklaşık 54 yaşında bir eroin bağımlısı hastam vardı. Bu hasta samimiyetle söylüyorum 50 kez toplamda yani bir 30 yıllık bir tedavi öyküsü var, geçmişi var. 50 kez yatıp çıkan, 50 kez bir şekilde tedavi kurumuna gelip oradan taburcu edilen bir hastamızdı. Yaklaşık bir yıl bizim bağ evimiz vardır. Bağ evinde rehabilitasyon birimi. Yani amatemin hemen yanında böyle yeşilliğin arasında çok küçük bir böyle 6-7 kişinin ya da 10-15 kişinin günlük rehabilitasyon programlarına takıldığı bir yerdi. Bir yıl sonra orada madde kullanmadan geçirdikten sonra 51. kez bu adam madde kullanmaya başladı. Şimdi çünkü sosyal sorunları vardı, ekonomik sorunları vardı, iş problemleri vardı, aile problemleri vardı Umut. Yani bir bütünsellik içerisinde sen bireyi, yani bağımlılık bir biyolojik tedavi değil. Bağımlılık böyle bacak bacak üstüne oturup karşılıklı terapiyle tedavi olunacak bir şey değil. Bağımlılık toplum içerisinde onu destekleyen, toplum içerisinde onu tüketen değil, üreten bir değer haline, üreten bir konum haline getirecek sosyal çalışmaları, sosyal hizmetleri organize ederek bir sonucu oluşturulabilecek bir tedavidir.
Burada birazcık da şey de var tabii, bağımlılığın özelliği kontrol etme, yönetme ve tedaviye dair başarısız deneyimlerin olması. Yani bağımlılığın kategorizasyonunu yaparken, tanımlarken böyle bir öyküyü de bekliyoruz. Yani tekrar tekrar yatışların olması, işte maddeden arınma süreçlerinin olması ve benzeri. Burada tabii ki sosyal sorunların yönetilmesi, işte destek, bu bağlamda bireyin desteklenmesi de önem arz ediyor. Senin de bahsettiğin üzere. Peki senin mesleki deneyimlerinden, bunu burada hani bizim orta demirleme derslerinde misafir olarak gelen öğrenciler varmış gibi hani değerlendirirsek, bunu tabii biraz daha mezun durumundaki öğrenciye göre yanıtlamanı da bekliyorum. Ne yapıyor sosyal hizmet uzmanı? Biraz çocuk eksenli konuştuk. Çematem deneyimlerin üzerinden devam edelim istersen. Neler yapıyorsunuz? Nasıl oluyor?
Burada birkaç örnek vermeden önce şöyle bir saptama yapmak istiyorum. Madde bağımlılığının önlenmesinde mutlaka yerel düzeyde riskli aile, riskli bireylerle mutlaka bir sosyal hizmet modeli geliştirebilmeliyiz. Evet. Yani riskli aileleri destekleyecek, psikososyal yönden destekleyecek yerel düzeyde sosyal hizmet kurumları oluşturmak zorundayız. Aynı zamanda bağımlı kişilerin tedavi sonrası rehabilitasyonunda mutlaka toplum içerisinde onları destekleyecek, özellikle işte istihdamını destekleyecek, iş, uğraş, meşguliyet faaliyetleri destekleyecek, aynı şekilde ruhsal sorunlarını destekleyecek bir tedavi sonrası danışmanlık merkezlerini yerel düzeyde oluşturmalıyız. Şimdi ben bağımlılık merkezinde tabii yetişkinlerle de çalıştım. Çocuk ve ergenlerle de çalıştım. Ama internetten arkadaşlarımızın araştırarak bulacağı bir makalem var benim. Bağımlılık dergisinde yayınladığım, 2007 yılında yayınladığım madde bağımlısı ergenlerde aile terapileri ve bir olgu. Eğer internetten bu makaleye erişirlerse ayrıntılarına sahip olabilirler ama ben kısaca şöyle bu olguyu anlatayım. Y.Ü isminde 16 yaşında bir ergen olgumuz vardı Umut. Bu çocuk annesi ve babası vardı ama babası işte bir marangoz atölyesi vardı ve çoğunlukla da işsiz oluyordu, iş almakta zorluk çekiyordu. Aynı zamanda yani ekonomik sorunların bir sebebi de eski bir alkol bağımlısıydı. Hatta Amatem'de daha önceden alkol bağımlılığı üzerine tedavi görmüştü. Şimdi bakın, yeğeni 16 yaşında bir erkek, ergen çocuk, babası eski bir alkol bağımlısı, Amatem'de tedavi görmüş bir kişi. Otomatikman bu çocuk risk altında. Yani bir ergen çocuğun rol ve modeli kimdir? Erkek çocuğun özellikle babasıdır. Dolayısıyla babasının alkol kullanması, alkol bağımlısı olması onun içinde bir risk oluşturuyordu. Bu çocuk 6 kez bizim Kematem servisimizde yatış oldu. O dönemde bu yani madde bağımlılığıyla uğraşan camia çok iyi bilir. Profesör Kültekin Öger'le birlikte çalışıyorduk. Evet. Kültekin Öger psikiyatrist olarak Kematem'den sorumlu hekimdi. YÜ 6 kez artık sürekli yatıp çıkıyor, yatıp çıkıyor. Aynı zamanda YÜ ara ara sokakta yaşıyor. İşte orada Özgürlük Meydanı'ndan zabıtalar getiriyor, polisler getiriyor. Yani hem hastanedeki tedavi ekibi çok iyi tanıyordu, hem de böyle zabıtalar, polisler onu çok iyi tanıyordu. Sonunda dedi ki Kültekin Ögel, biz YÜ ile artık yatarak tedavi edip, YÜ ile aile tedavisi yöntemiyle, aile terapileri yöntemiyle bundan sonraki çalışmamızı devam edeceğiz dedi. Enteresandı Umut, bu çocuk 6 kez yatışında hiç babasını görmedik. Hiç babası tedaviye gelmedi. Sürekli gariban bir annesi var. Çocuğun yattığı zaman eşyalarını getirir. İşte taburcu alınacağı zaman gelir, taburcu alır. Hiçbir zaman babayla bir temasımız olmadı. Yani babayla görüşmemiz de olmadı. Ne Kültekin Ögel Bey'in oldu, ne de oradaki diğer sağlık personelinin oldu. Ama aile tedavisinde dedik ki bizim koşulumuz aile görüşmelerine anne, baba, çocuk bir arada katılacaklar. Bakın burada bir çok önemli bir vurgu yapacağım. Ve baba o aile tedavisiyle kliniğe geldi. Ve 13 hafta, birkaç hafta mazeretli olarak gelmedi baba. Hatta bir seansa tek başına geldi baba. Yani YÜ'de o esnada bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlamıştı. İşe girmişti. Annenin de bir mazereti vardı. Baba bizim tedavimize 5. ya da 6. seansa tek başına geldi. Şimdi bakın, ben burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani benim mesleki kariyerimde odak çalışma alanım ailedir. Yani ben özellikle aile terapileri üzerine çok uzun yıllardır çalıştım. Şimdi aile danışmanlığı eğitimcisi olarak da üniversitelerde eğitim veriyorum. Özellikle bağımlılıkta babalar yok. Bakın Esenyurt'ta bir rehabilitasyon merkezi açılmıştı. Orada çalışan işte sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı bizim öğrencimizdi. Dedim kaç hasta şu an tedavi sonrası rehabilitasyon merkezinde, yatılı bir merkez Esenyurt Belediyesi'nin. Kaç hasta dedim orada, dedim şu an dedim rehabilitasyon hizmetinden yararlanıyor. Yaklaşık 20 küsur sayı vermişlerdi. Kaç tanesinin babasını de temas kurdunuz? O 20 küsur hastadan 3 hastanın babasıyla temas kurmuşlardı. Diğerlerinin babası yoktu ortalıkta. Yani hiçbir şekilde tedavi sürecinin bir parçası, tedavi ekibiyle bir koalisyon, tedavi sürecinde anne, baba, çocuk üçgeni hiçbir şekilde oluşmuyor. Şimdi buradan, bakın ben buradan net bir şey söylüyorum. Buradan asla babanın tedavi sürecinin bir parçası olmadı. Özellikle çocuk ve ergen bağımlı için söylüyorum. Bizi dinleyen öğrenci arkadaşlar asla bir olumlu sonuç çıkaramazlar. Ayrıca yetişkinlerin madde kullanımına baktığımızda da aile içi travmaların biraz önce vurguladığım gibi ihmal, istismar, şiddet, özellikle ebeveynleriyle yaşadıkları derin çatışmalar ve ağırlıklı da olarak babalarıyla yaşadıkları derin çatışmalar. Bakın bu ülkede ben yaygın olarak aile eğitimleri de veriyorum. Bu ülkede babaların bir sorunu var. Yani bu ülkede çocuklarla ilişkilerde anneler öne çıkmış, anneler her türlü sorumluluğu almış. Biraz dini ve kültürel faktörler de burada etkili oluyor. Ama bunlar doğru değil, bunlar sağlıklı değil. Sağlıklı bir çocuğun yetiştirilmesinde anne baba eşit düzeyde işbirliği içerisinde rol almalı ve sorumluluk almalı. Şimdi buradan bir sonuca gelmek istiyorum. Bağımlılık aslında bir aile hastalığı. Bağımlılık aslında bir sosyal sorundur. Toplumsal sorundur. Dolayısıyla eğer bu ülkenin perspektifinde bağımlılık tedavisinden verim almak varsa, siz toplum temelli, siz bir şekilde sosyal sorunları çözümleyici yaklaşımlar geliştirmeden, yani bu ülkenin anayasanın temel ilkelerinden birisi olan sosyal devlet ilkesini işletmeden, verimli bir şekilde ortaya koymadan ve yerel düzeyde, mahalle düzeyde sosyal hizmet kurumlarını o kurumlarda hem önleyici, koruyucu ve önleyici hizmetlere, sosyal hizmetlere hem de işte risk grupları ya da işte ihmal ve istismar mağduru çocuklar, madde bağımlısı çocuklar ya da işte diyelim madde kullanan bireyler ya da işte cezaevinden çıkmış insanlar, yoksullar, kimsesizler vesaireler, engelliler, siz mahalli düzeyde sosyal hizmet kurumlarını örgütlemezseniz, böyle yani amatemlerle, işte hastanelerle, böyle merkezi yerlerle, ayağımıza çağırarak, hadi gel benim ayağıma gel de tedavi ol diyerek, açıkça söylüyorum, biz şu anki sistemden asla verim alamayız. Eğer YEDAM'ı oluşturuyorlarsa Yeşilay, tamamen bir sosyal hizmet perspektifiyle o YEDAM'ları oluşturmak zorundalar. Yoksa telefonla danışmanlıkla falan filan, açıkça sana söylüyorum, sadece bu işin bir tarafını, bir, yani çok da küçümsemek istemiyorum oradaki yapılan çalışmalar, ama bir tarafına hizmet ederler. Ama diğer tarafında çok ciddi bu ülkede sosyal sorunlar var. Evet. Bireylerin, çocukların, gençlerin, ailelerin yaşadıkları derin travmalar, problemler, evet, var. Bu bütünlük içerisinde bağımlılığa ve bağımlılık tedavisine bakmak gerekiyor.
Evet. Yani burada aslında toplum temelli uygulamaların klinik alandaki önemini görüyoruz. Tabii ki burada tüm çabalar iyi niyetli ve bir değişim yaratmaya yönelik. Özellikle amatem sayısının artması, işte YEDAM'ların açılması, bağımlılık alanında bir politik dönüşümün, politika açısından yeni bir uygulama alanlarının olmasını da beraberinde getiriyor. YEDAM'da arkadaşlar kitap yazmışlar, henüz ulaşmadı ama orada da yaptıkları çalışmaları anlatıyorlar. Bu böyle bir hani bilgi üretimi, sosyal hizmet açısından bilgi üretiminin olduğunu görüyoruz ama burada birazcık da toplum ayağı eksikmiş gibi.
Şimdi burada tabii şu an biz mevcut kurumlar içerisinden bu süreci yönetmemiz lazım. Ben her zaman bu alanda bir takım boşluklar oluştuğu için dernekler ve vesaire vakıflar giriyorlar. Ben bunları çok doğru bulmuyorum. Benden bu konuda çok talepler olur ve mutlaka amatemlere yönlendiririm. Yani devletten ve devletin oluşturduğu kurumlar dışında başka kurumlara yönelmek farklı riskleri, farklı istismarları, farklı sorunları da oluşturabilir. Tabii burada sivil toplum gelişmeli, eyvallah, ama tedavi hizmeti bir kere multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalı ve bu yaklaşımda mutlaka devletin şemsiyesinde, devletin kurumlarında bu tedavi süreci takip edilmeli. Ya da işte yerel yönetimler, belediyeler aktif tedavi sürecinin bir parçası olmalı. Artık belediyeler böyle yol, kaldırım, bilmem ne yapmaktan çıkıp insana hizmet edecek, özellikle sosyal hizmet odaklı aktif çalışmalar yürütmeli. Burada bir somut bir örnek vermek istiyorum. Sen de bilirsin, toplum ruh sağlığı merkezleri var. Evet. Psikoz ve şizofrenlerle ilgili ya da iki uçlu mizaç bozukluklarıyla ilgili bizler işte Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarına bağlı Bağcılar'da, Esenler'de, Zeytinburnu'nda toplum ruh sağlığı merkezleri açtık. Ve biz yerinde bu merkezler üzerinden işte şizofren tanısı almış hastalarımızı takip ediyoruz. Bipolar bozukluğu tanısı almış hastalarımızı, evet, gidiyoruz, evinde ziyaret ediyoruz. Psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı bizzat birlikte gidiyorlar, kapısını çalıyorlar, evine konuk oluyorlar. Enjeksiyonu varsa evinde enjeksiyonunu, evet, yapıyorlar. Evinde ailesiyle ilişki ve iletişim kuruyorlar. Bakın, toplum temelli yaklaşımların önemini burada vurgulamak
evet.
istiyorum.
Belki de madde bağımlılığı alanında da bu işler yapılabilir. Ben de TRSM'de çalıştım kısa bir sürede olsa. Aslında hastaların ya da tanılı bireylerin hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını da görüyoruz toplumun sağlığı merkezinin. Ama tabii ki yani bağımlılıkla da bağımlılık hani öyküsü herkes için bir değil. Belki hani kronik yatışlar ve benzeri üzerine söyleyebiliriz ama işte bugün zarar vermeyeceğini düşündüğü bir maddeyle hayatını sürdürenler işte esrar ve benzeri gibi çok çok farklı ekonomik seviyelerde çok farklı şekillerde bağımlılık öyküsünü görebiliyoruz. Ama tabii ki bağımlılık tedavisine başlayanların yaşamlarını yeniden organize etmelerinde yerel toplum kaynaklı, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin bulunduğu ama asıl ana içinde devlet merkezi idare tarafından, Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından yapılması gerektiğini konuştuk.
Umut, yani Umut, merkezi sistemle açıkça söylüyorum, yereli organize etmek mümkün değil. Yani ben sosyal hizmetlerin artık yerelde organize olması, özellikle belediyelerin bir güçlü bir böyle sosyal yardım hizmetlerinden çıkıp ciddi bir sosyal hizmet perspektifiyle yardımı da içine alacak. Psikososyal alanda, bağımlılık alanında, işte çocuk ergen ruh sağlığı alanında, gençlik alanında hizmetler vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bak Türkiye'de temel problemlerden birisi kurum yok.
Evet.
Kurumlarda bir gelenek oluşacak. Kurumlarda bir tecrübe, bir birikim oluşacak. Türkiye bu noktada bile değil. Bakın özellikle bağımlılık alanında amatemler dışında profesyonel olarak hizmet veren kurumlar yok. Daha YEDAM yeni bu alana giriyor. Hani bir en az 10 yılı var. Orada bir geleneğin oluşması, orada bir ortak tecrübenin ortaya çıkması. Açıkçası sosyal hizmet uzmanı olarak da eleştirilerim var. Oradaki yapılanmayı mesleki olarak baktığımda bir takım eksiklikler de görebiliyorum. Eyvallah ya, yani bu yönde adım atılmasını, meslektaşlarımızın orada istihdam edilmesini önemsiyorum ama bu konuları tartışmamız lazım. Bakın buradaki boşluk da bu. Herkes, STK'lar herkese öyle. Kendilerini içe kapatıyorlar, kendi kabuğuna kapılıyorlar. En iyisini yaptıklarını zannediyor. Bağımlılıkta da böyle bir şey var. Herkes en iyi tedaviyi yaptığını söylüyor ve bir diğerini beğenmiyor. Bir ortak akıl oluşturabilmiş değiliz. Bir multidisipliner bir yaklaşım oluşturabilmiş değiliz. Dolayısıyla bağımlılık biraz önce söylediğim gibi çok yönlü ve çok boyutlu tedavi gerektiren farklı disiplinleri, farklı meslekleri bir aradığını gerektiren bir süreç yönetimi. Burada bir ortak akıl oluşturmak ve bu ortak akılı toplum temelli kurumlarla özellikle yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı kurumlarla ancak biz bağımlılık sorununu bu ülkede çözebiliriz diye düşünüyorum.
Çok çok teşekkürler abi katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Umarım herkes bizim kadar, benim kadar faydalanmıştır. Çok keyifliydi. Çok alandan gelen ve biraz daha eleştirel gözle baktığın için de teşekkürler. Alandan gelen bir bakış açısıyla yani somut olarak bazı şeyleri konuştuğumuz için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
çalışmalarında
ederim.
Başarılar diliyorum abi.
Ben de kolaylıklar dilerim.
Ama muhakkak sende bir kayıt daha yapmak isterim. Bu tarafını madde bağımlılığı ile ilgili konuştuk ama senin aslında STK toplum örgütlenmesi konusunda da her ne kadar sen bu yönüne çok anılmasan da bu yönünün de çok kıymetli. Bu konuyu da bir daha görüşmek isteriz. Çok sağ ol abi katıldığın için.
Memnuniyetle teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim sana tekrar.